Ayrım 3. İkinci bölüm. Ta uzakta güneyde Akdeniz'in üstünde kabarmış apak bulutlar birbiri üstüne yığılışarak göğe yükselirken garbi yeri de başlardı. Serin, nemli, azıcık da deniz kokulu bir yeldi bu. Önce ikindi üstü usuldan başlar, sonra gittikçe hızlanan yel yolları tozutur, sonra da toz direklerini önüne katarak alır buralara getirir. Buralardan da daha ötelere yatık, kısım kısım alakarlı, önce mosmor tabaka tabaka birbirine yaslanmış, sonra daha açık mor, sonra mavi, arkasından daha açık mavi, sonra bulut rengi, sonra gökyüzünün mavisine karışmış gitmiş, uzaklarda silinip belli belirsiz bir tül gibi sallanan bin boğa dağlarını alır götürürdü. Mustafa pencereden dökülen bir top ışığın içinde parlayıp sönen ipiltilere dalmış, yerdeki eski Türkmen kiliminin üstüne inen güneş yuvarlağının yanında oturuyordu. Dışarısı ise sıcaktan yanıyordu. Ortalıkta hiçbir canlı kalmamış, insan, hayvan, börtü böcek kuytuluklara sığınmışlardı. Dalgınlığından uyanan çocuk dökülen ışığın bir cennet bahçesine çevirdiği kilimin yuvarlağının yanından kalktı, tek ayağı üstünde sekerek dışarıya çıktı. Balkonun tavanındaki kırlangıç yuvasının altına geldi. Orada durup gözleri yukarıda boynu ağrıyıncaya kadar yuvaya baktı. Bir tamam saymıştı. Yuvada 5 tane sarı ağızları kocaman, gözleri pörtlek, bedenleri pespembe civciv vardı. Ana kırlangıç yuvaya gelirken bu 5 yavrunun 5'i de ağızlarını koskocaman açıp boyunlarını inanılmayacak kadar uzatarak basıyorlardı yaygarayı. Bu kadar ses bu kadar küçük yaratıklardan nasıl çıkıyordu? Mustafa bu dünyada çok şeye şaşıyordu ya, en çok da buna şaşıyordu. Önce saatlerce evin içine serilmiş, duvarlara asılmış kilimlere renk renk, nakış nakış bakıyor, nakışların içinde, bahçesinde, çiçeklerinde kendisini yitiriyor, ondan uyanınca, yorulunca, bıkınca da pencereden gelip kilimin üstüne düşen ışık yolunun içinde kaynaşan, binbir renkte balkıyan, mavide, kırmızıda, sarıda, yeşilde kıvılcımlanan, kaynaşan ipiltilere dalıyor, ondan sonra da yine kırlangıç yuvasına geliyordu. Mustafa bu gülünç yaratıklara çok gülüyordu. Analarının gelişine öylesine seviniyor, öylesine bir şamata koparıyorlardı ki, Mustafa da onlarla birlikte içinden sonsuz bir sevinç dalgası koparak kanat takıp uçuyordu. Mustafa bir gün ana kırlangıç yuvaya gelirken yavrular gibi kendisini sonuna kadar boynunu uzatmış buldu. Buna çok güldü. Başını kırlangıç yuvasına kaldırıp kasığını tuta tuta güldü. Konağın altındaki ahırda 40 at 6 tane daha soylu atla bağlıydı. Kayalığın dibindeki uzun ahırda da 11 tane daha soylu Arap atı vardı. Mustafa atların ahırına gidip de orada oynamayı seviyordu ya, Salman'dan korkuyordu. Salman da atların ahırında oynamayı seviyordu. 3 de kısrak vardı uzun ahırda. Birisi çok güzel, tüyleri yıldır yıldır yanan al bir taydı. Rengi güneşte başka oluyor, açılıyor, parlıyor, içeride başka oluyor, kan kırmızısına dönüyordu. Mustafa bir keresinde Salman'ı ahıra çıkmış, Altay'ın arkasına geçmiş bir şeyler yaparken görmüş, hemen oradan kaçmıştı. Bunun ne olduğunu da, Salman'ın ne yaptığını da hemen anlamış, hiç şaşırmamıştı. Daha önce kıratın bir kısrağı aştığını, aşarken bacaklarının sağrısının kırışarak bütün bedeninin titrediğini, altındaki kısrağın, kısrak onun altında küçücük kalmıştı, hiç aldırmadan öyle durduğunu, atın kısrağın yelesini kocaman dişleriyle kavradığını görmüştü. At kısrağı görür görmez şaha kalkmış, kişnemiş, tepinmiş, zapt olunmaz olmuş, kısrağın üstüne çıkınca da uzun bir süre hayasını ona sokamamış, soktuktan sonra da bir süre sağrısı karışmış, titremişti. Kısrağın üstünden indiğinde de dinginlemiş, kulakları düşmüştü. Salman da Altay'ın arkasında terlemişti, atın sağrısına yapışmış, üstüne yatmış soluyordu. Taydan ayrıldığında korku dolu gözlerle daha ufalmış, elinde tuttuğu hayası kartmış, ne yapacağını bilemez sağa sola bakınıyordu. Sağa sola bakınırken birden şalvarını topladı, bağını bağlayarak koşarcana ahırdan çıktı. Mustafa bu sefer daha çok korktu. Salman'dan eli ayağı çözüldü, az kalsın korkusundan bayılıyordu. İyi ki tam bu sırada içeriye seyis başı Süllü girdi. Zayıf, kırışık, uzun boyunlu, çarpık bacaklı, çizmeli, külot pantolonlu birisiydi. Başı tıpkı bir yırtıcı kuşun başıydı. Ahırdan çıkmakta olan Salman'la karşılaştı. "Ne o Salman?" dedi. "Sen bizim ahırı yol eyledin. Bir işin mi vardı? Yoksa burada bir sürmeli gözüyle kara sevdaya mı bağladın?" Salman karşılık vermedi ona. Başını çevirip ondan yana bakmadı bile. Dışarıda çok sıcak vardı, gökyüzü bembeyazdı. Kayalar, evler, ağaçlar, akarsu, kale, çalılar, otlar, her şey bir aklıkta tütüyordu. Neredeyse ovaya serilmiş, usulca akan karşı ırmak hepten buğu olup uçacaktı. Mustafa'nın babası İsmail Ağa içerideki odada kapıyı kilitlemiş uyuyordu. Geceleri az uyuyan baba gündüzleri işi olmadığı zamanlarda hep böyle uyurdu. Uyurken çıplak tabancası hep sağ elinin altında, pırıl pırıl Alman filintası da yastığının altında dururdu. Çoktan beridir uykudaydı. Ah bir uyansa da Mustafa'yla birlikte yukarıya, kale boynuna, kayaların serinine gitselerdi. Sofada pat pat ayağını yere vuruyor, kendi kendine tuhaf sesler çıkarıyordu. Anası, amcasının karısı, amcasının iki çocuğu vardı. Onlar koruyucular Hasan ile Hüseyin, Salman, hep öteki evdelerdi. Öteki ev bu konağın bitişiğindeydi ya, bu kadar büyük değildi. Böylesine güzel kilimlerle de döşeli değildi. Konağın odalarının tabanı hep kilim döşeliydi. Odalar da hep çepeçevre sedirdi. Sedirlerin üstü de hep kilimdi. Kilimler renk renk, biçim biçimdi. Duvarlara sıralanmış dolu, nakışlı çuvallar da göz kamaştırıyordu. Mustafa Salman'ın Altay'la yaptığı işi hiç kimseye söylemiyordu. Bir sezgiyle bunun kimseye söylenmez bir şey olduğunu biliyordu. Bütün korkusuna karşın bu durumlarda yine de Salman'ı gözlüyor. Salman ahıra girince o da varıp yerini alıyor. Gözlerini kamış çitin yarığına uydurup Salman işini bitirinceye kadar onu seyreliyordu. Bir seferinde Salman onu görecek gibi oldu. Az daha korkusundan oraya düşüp ölecekti. Uzun bir süre çitin dibinden kalkmadı. Yüreği küt küt içeriden dövüyor. Bu sıcakta eli ayağı buz kesip çözülmüş kımıldayamıyordu. Salman kendisini o böyle seyrederken görse Mustafa'yı mümkün yok öldürürdü. Bu olaydan sonra Mustafa kendi kendine ant verdi ki bundan böyle Salman'ı bir daha seyretmeyecek. Bir süre bozmadı andını ama Salman'ı ne zaman ahıra giderken görse içi titriyor, ölüyor, geberiyordu ya andını bozmuyordu. Mustafa andını bozacak adam mıydı? Bir kere kendi kendine söz vermişti. Bir gün ikindi üstüydü, Salman sağına soluna kuşkuyla bakınıyordu. Ahıra gideceği belliydi. Sağ eliyle hayasını yoklayıp duruyordu. Onun bu hali Mustafa'yı da birden bir coşkunun çılgınlığı içine aldı. Bir düşün tadın içine attı, tüm bedeni cımgıştı, hayası kalktı sertleşti. Salman sağa sola bakınarak ahıra girdi. Bilinmeyen bir güç de onu aldı, kamış çitin yarığına götürdü. Soluk soluğa kalmış, bütün bedenini ateş basmış, yüzü yanıyordu. Gözlerini deliğe dayadı. Salman çoktan işinin başında Altay'ın arkasındaydı. Altay sağrısını usul usul Salman'ın kasığına dayıyor, sonra da bir hoş hüzünlü başını çevirip arkasındaki adama uzunca bakıyordu. Gözlerini dikip öyle insan gibi sessiz, anlayışlı. Çok hoşuna gidiyordu Mustafa'nın Altay'la Salman'ı böyle seyretmek. Altay'ın da hoşuna gidiyordu ki bu sevişme, başını çevirip çevirip Salman'a baktıktan sonra da geriniyordu uzun uzun. İş bitince bacaklarını geniş geniş açıyor, şor diye işiyordu. Salman da eğilip bu işemiyi koklar gibi ediyordu. Mustafa da büyüyüp Salman kadar olunca bu işi tıpkı Salman gibi yapacaktı Altay'la. Bunu Salman'dan çok güzel öğrenmişti. Hem böyle düşünüyor, kartmış hayası elinde kazık gibi olmuş, hem de aklından olmadık düşünceler geçiriyordu. Ya Salman'ın bu Altay'dan bir çocuğu doğarsa, çocuğu da tay olursa Salman bu tayı ne yapardı? Belki Altay bir tay değil de bir bebek doğururdu Salman'a benzer. Belki de bebeğin yarısı at, yarısı insan olurdu. İşte o zaman ne yapardı Salman? Bebeğin başı at başı gibi, gövdesi de insan gövdesi. Bebek ağlarken at gibi kişner miydi? Ya gövdesi at gövdesi, başı insan başı olursa? Çok öyle at varmış eskiden. Ferhat Hoca söylemiyor muydu babasına? Demek ki eskiden insanlar Salman gibi çok Altayları karı yaparlarmış. Şimdi Altay Salman'ın karısıydı. Bunu Mustafa'dan başka kimse bilmiyordu ya. Altay onun düpedüz karısıydı. Bir ara Mustafa başı insan, gövdesi at, çocuğun büyüdüğünü, ona bindiğini düşledi, gülmeye başladı. Sonra da Salman'dan ödü koptu. O hiç kızına Mustafa'nın binmesine razı olur muydu? Belki de kızı Salman'a benzer mendebur bir şey olurdu. Belki de Salman hiç kimseye belli etmeden bu bebek başlı tayı doğar doğmaz öldürürdü. Ama onu Mustafa görürdü ya, bundan sonra onları Altay doğuruncaya kadar bir dakika gözünden çıkmadan izleyecek, mümkünü yok Altay doğururken onu görecekti. Mustafa Altay'ın ne zaman doğuracağını karnının büyümesinden bilecekti. Yok kimseye rezil olmamak için Salman tay bebeği öldürürdü. Öldürsün bakalım, hiç de öldüremez. İşte o zaman Mustafa her şeyi babasına bir bir olduğu gibi. Tay bebeği Mustafa ölecek. Salman onu kıyma gibi didik didik doğrasa da kıyameti koparacak. Hükümete gidecek, jandarmaya, babasının düşmanı o otomobili olan büyük beye gidecek. Böyle böyle babamla Salman bir oldular. Eğer babası Salman'dan yana olur da. Babası Salman'dan yana olacaktı, ondan korkuyordu. Korkusundan ikisi bir olup bebek tayı öldürüp ölüsünü bir çuvala koyup Ceymahan ırmağına atacaklar. Su fıkara tayın ölüsünü götürecek. Fıkara tay balıklara, o kocaman ağızlı, iki insan büyüklüğündeki gelebiçlere yem olacaktı. Babası belki acırdı bebeğe. Belki severdi bu insan başlı küçücük altayı. Belki yüzü Salman'a o kadar benzemez de güzel bir kız doğardı. Belki yüzü o kederli kocaman gözlü, arkasına şaşkınlıkla dönüp dönüp bakan Altay'ın yüzüne benzerdi. Önce babasına söylemeliydi. Yok yok, babasına değil, Hasan'la Hüseyin'e söylerdi. Onlar hem iyi, yumuşak, güleç, bıyıkları çangal çangaldı ya, iyi insanlardı. Hasan kocaman kara gözlerini bir açmıştı, ardına kadar koskocaman yumruk gibi, her yanı görüyordu kocaman gözleriyle, dürbün gibi. Salman'ın ahırda Altay'a yaptığını da görüyordu. Görüyordu ya, sıkı ağızlıydı da kimseye söyleyemiyordu. Belki o da Salman'dan korkuyordu. Ya, Salman'dan herkes korkuyordu. Apak gökte kapkara lekeler, kırlangıçlar ok gibi oradan oraya uçuyor, çavıyorlardı. Mustafa sofanın korkuluğuna asılmış, ana kırlangıcın gelmesini, gelince yavruların kıymameti koparmalarını bekliyordu. Yavrular bağırırken kendi de bir yandan bağıracak, belki o zaman babası uyanırdı. Eskiden babası onu daha çok seviyordu. Ne yapsa, ne eylese hiçbir şeye sesini çıkarmıyor. Benim aslan oğlum diyordu, benim yiğit oğlum. Belki şimdi bile babası bir şey demezdi ama Mustafa korkuyordu. Bu sıralar her şeyden korkuyordu. Şu avludaki küçücük, açtığında tam 11 tane pembe çiçek açan şeftali ağacından bile korkuyordu. Hele şu kurk tavuk var ya, arkasında 23 tane yumak yumak civciv dolaştıran, Mustafa avlunun tozunun içinde yumak yumak tüyleri sarı civcivlere de bayılıyordu. Ama anaları kurk tavuktan da korkuyordu. Bir belalı, bir zebella tavuktu bu. Yavrularını kapmaya gelen o canavar kartallara bir saldırıyor, kartallar onun öfkesinden başları bir yana, kanatları bir yana savrularak kaçıyorlardı. Babası da artık onu boynuna bindirmiyor, elinden sıkı sıkıya tutup gidecekleri yere öyle götürüyordu. Eskiden bir iyi canımsıyor Mustafa. Babası ata bile binse, atın üstünde bile onu boynuna bindirirdi. Birisinde böyle buradan ta dört yola kadar gitmişlerdi. Babasının boynundaki bacakları yorulmuş dökülmüştü ya, Mustafa çıtını çıkarmamıştı. Dört yola vardıktan sonra bacaklarının acısından yürüyememişti bile. Her yanı tutulmuş kalmıştı da, o dişini sıkmış babasına belli bile etmemişti başına geleni. Babası onu bir daha boynuna bindirmez diye. Dört yolda portakal bahçelerine gitmişlerdi. Güzel, akbadanalı bir konağa konuk olmuşlardı. Sarı saçlı, saçları gün ışığı gibi şırlayan bir kız, mavi gözlü, ak sakız gibi başörtülü, masmavi gözlü, buruş buruş olmuş bir kadın, sonra ağaçlarda yeşilin arasından fışkırmış binlerce sarı portakallar, limonlar, bir portakal öbeği görmüşler, bahçelerin ortasında bir dağ gibi yükselmiş, bir de ak sakallı, gene masmavi gözlü, babasının dostu Giritli Mustafa Ağa'yı bulmuşlardı orada. Bir de portakal bahçelerinin hiç bilmediği bambaşka diri kokusunu. Portakal bahçelerinin kokusu birazcık bir çam ormanının kokusunu andırıyor. Akpınarlı, yarpuz kokulu, çağşaklı. Pencereden gelen ışık yolunun içine bazı bir eşek arısı, sarıca, bal arısı düşüyor. Bazen de orada bin bir renkte ipildeyen, ipilderken kıvılcım saçan bir boncuklu arı uğunuyordu. Ana kırlangıcı beklemekten usanmış, onun gelmesinden umudunu kesmiş Mustafa sofayı dönünce bir de ne görsün. Işık yolunun içinde bir boncuklu arı dönüp duruyor, çok öfkeli. Bu öfkeli arıların seyrine doyum olmaz. Kilimin üstüne çöküverdi, elleri çenesinde başladı seyretmeye. Daldı, kendinden geçti, babasını unuttu. Arı bir pencereden kilime vuruyor, bir kilimden tavana doğru çıkıyordu ama ışık yolunun ötesine geçemiyordu. Pencereden de geldiği yerden de uçup gidemiyordu. Dönüyor, uğunuyor, deliriyor kanatlarında mavi billur yüz binlerce kıvılcım. İpiltiler saçarak görünmez oluyor, vızıltısı ortalığı alıyor, kanatlar gözükmez olunca da ses incelip uzuyor, sonra birden en kalın perdeye çıkıyordu. Arı ışığın içine hemen çizilip yitiveren yüz binlerce ipiltiden, kıvılcımdan çizgiler döşüyordu. Çizgiler maviden son kırmızıya, mora saçılıp toplanarak dönüşüyor. Altta kilimin üstüne dökülerek, akarak, ipiltiden, kıvılcımdan mavi, çelik, som kırmızı öbekler oluşturuyordu. Mustafa gözlerini sonuna kadar açıyor. Arının devinimleri, sesi, kıvılcımları, ipiltileri başka oluyor, yumuyor. Gözleri kapalı arıya kanatlarını, fışkıran som kırmızı ipiltileri başka, bambaşka görüyordu. Mustafa'ya dünya cennetti, ışık yolunun içine bir arı düştüğünde. Dışarıda güneşte, evin içinde, gölgede arılar hiç de böyle olmuyorlardı. İlle de ışık yolu, ille de ışık yolunda yoğunlaşan ipiltilerin içinde dönen arılar, uğunurken çelik mavisi, som kırmızı iğne ucu kıvılcımlar kaynaştıran, fışkırtan arı kanatları. Bir an gelir, arı ışık yolundan çıkar, dışarıya kayar giderdi ya, Mustafa'nın bundan bazen haberi bile olmaz. Onun arısı ışığa iğne ucu kıvılcımlar fışkırtarak balkır dururdu orada. Ama her zaman arı düşmezdi ki ışık yoluna. Bazı günlerde ışık yoluna birkaç arı birden düşer. Sesleri, ışıkları, kıvılcımları birbirine karışır. Aşağıda kilimin üstünde bir sürü som mavi, som kırmızı, som turuncu milyonlarca iğne ucundan çelik kıvılcım öbeklenir birikirdi. Bazı günlerde yola düşen arı oradan sabahtan akşama kadar çıkamaz. Çıkamadıkça öfkelendikçe uğunur. Uğundukça çizgiler çizer, kıvılcım öbekleri doldurur kilimin nakışlarının üstünü. Mustafa kendinden geçer, yemeği içmeyi unutur, bir cennet düşünde arıyla birlikte ışık yolu içinde gider gelir, kıvılcımlar saçar, içini sevinç ipiltileri doldurur, içinde sevinçten kıvılcım öbekleri oluşur, yüreği pırpır ederdi. İşte o zaman Mustafa babasını, Salman'ı, kartalların yediği Osman'ı, Çukur'u, zalım oğlunu, şakır şakır kanayan, hem de hiç durmadan gövdesinden pınar gibi kan boşanan dut ağacını unuturdu. Arılardan, kilimlerden dünyaya döndüğünde bir korku ürperti, bir tedirginlik cehennemine düşerdi. Babasının sesiyle boncuklu arısından ayıldı. Babası başucunda durmuş, onu bekliyor. Geniş, mutlu, korkusuz gülümsüyordu. Bu kocaman babası var ya, herkes onu hiç korkmaz sanıyordu ya, Mustafa biliyordu ki o da çok korkuyordu. Babası ne zaman korkmuşsa Mustafa'nın da yüreğine bir koskocaman korku gelip saplanıyordu. O ne zaman korksa yüzünden, ellerinden, gözlerinden bir gölge geçiyor, bu gölge de anında Mustafa'yı ürpertiyordu. Ta eskiden babası onu boynuna bindirdiğinde, Kırat'ın üstünde giderlerken, işte o zaman Mustafa korkudan ölürdü. Babası da korkudan ölürdü de hiç belli etmezdi. Babasının altındaki at da korkudan biter, yürürken, koşarken ayakları zangırdardı atın. Babası yanında olmasa da Mustafa onun ne zaman korktuğunu, kimden çekindiğini bilirdi. Mustafa korkunca da babası da korkardı. İlk önceleri İsmail Ağa kanayan duta hiç inanmamış, kimse inanmamıştı köyde. Çocuklar da hiç inanmamıştı. Ama Mustafa görmüştü. Belki de düşünde görmüş, belki de düşlemişti. Önce köyün çocuklarının hepsi Mustafa ile birlikte şakır şakır kan akan ağacı düşlemiş, ondan ödleri kopmuştu. Sonra da kadınlar, en ilk önce de Havva Ana korkmuştu. Sonra erkekler, yaşlılar. Delikanlılar da gecelerce sabahlara kadar ağacı beklemişlerdi. Ağacın kanadığını görememişlerdi. Görememişler ya, ağacın kanadığına inanmışlardı. Ağacın şakır şakır kanadığı ta dağdaki zalim oğlu eşkıyanın kulağına kadar gitmiş. Onu öfkeden deliye döndürmüş, köye haber göndermiş. İsterse tekmil ağaçlar durmadan gece gündüz kanasın. İsterse toprağı, taşı, kayası, suyu, çiçeği, otları hep kanasın. Bu dünyada, o köyde daha ne kadar Memik Ağa varsa, Memik Ağa soyu varsa, hepsini de çoluk çocuk doğrayacağım. Memik Ağa'nın soyundan en uzak, en yakın kim kalmışsa hepsini doğrayacağım. Bu dünyadaki kötülerin kökünü kurutacağım. Ahdettim demişti. Babasının yüzüne baktı. Bugün o hiç korkmuyordu. O her zaman gelecek bir şeyden, bir ölümden korkardı ya. Bugün yüzünde, gözlerinde hiçbir devinimde korkunun izi yoktu. Bir sevinç gibi gülüyordu Mustafa'nın üstüne eğilmiş. Mustafa babası ne kadar korkarsa korksun, gene de en büyük güveni onun yanında buluyordu. ''Haydi Mustafa'm, canım yiğidim'' dedi, onu yerden alıp bağrına bastı, öptü. Mustafa da onu boynundan kucaklayıp öptü. Babasının kokusu da arıların kokusu kadar güzeldi. Hele bal arılarının kokusu. Mustafa bir babasının kokusuna bayılıyor. Onu koklayınca içine güven doluyor. Bir de arıların kokusuna. Kale boynuna gidelim. Bu Mustafa için en büyük mutluluk, en büyük sevinç. En... Ama ah, ah ki ah. Sevincini gölgeleyen şey o işte olmasa... Uzakta güneyde Akdeniz'in üstünde apak yelken bulutları kabarıp göğe ağıyor, garbi yeri de hızlanıp geliyordu. İsmail Ağa oğluna en güzel rugan kundurasını, ütülü ak çizgili mavi pantolonunu, ipek gömleğini giydirdi. Gömlek tiril tiril ak bir Bursa ipeklisiydi. Onu elinden tutup köyün yukarısına, kısık geriye, kale boynuna doğru yürüdüler. Uzun büyük kayalığın gölgesine geldiler. Buradan kalenin arkasındaki derin, baş döndürücü, yüksek kayalık uçurum, uçurumun dimdik duvarına uzunlamasına açılmış karanlık mağara ağzı gözüküyordu. Bu mağara ağzı yüksekti, yanı yönü kırmızı damarlı düz kayalıktı. Uzaktan uzağa korkutucu soluklanıyordu. Mağaranın içi de ağzına kadar bacaklarından baş aşağı asılmış yarasalarla doluydu. Yarasalar geceleri eğer çocukları yakalarlarsa onlara yapışır, tüketinceye kadar kanlarını emerlerdi. Eskiden buradan hiçbir çocuk geçemezmiş, yarasalar onları yakaladığı gibi. Bu mağaranın önündeki kayaların orası çocuk kemikleriyle doluymuş. Mustafa tüm öteki çocuklarla birlikte bu bir dev gibi içini çeken, soluklanırken üst başındaki yüksek kayalığı, kayalığın doruğundaki kaleyi sallayan, kararan mağara ağzından ürküyor, ölürcesine korkuyordu. Ne zaman gedikten aşıp tarlalara gitmek için yola düşse, mağaranın önüne geldiğinde gözlerini kapatıp alıyor yatırıyordu. Oradan uzaklaşıncaya, düzlüğe, tarlalara düşünceye kadar kanter içinde kalıyor, korkusundan, heyecanından yüreği ağzına gelip zangır zangır titriyordu. Sonra o dimdik uçuruma, üstündeki görkemli ak kale yapısına, kapkaranlık kocaman mağara ağzına, kurtulmanın sevinci içinde bir türkü tutturuyor, başını alıp ekinler arasından adacaya, kendi tarlalarına gidiyordu. Bütün öteki çocuklar da Mustafa gibiydi. O mağaranın altındaki yoldan geçerlerken büyükler de tıpkı çocuklar gibi ürperiyorlardı ya, onlar korkularını belli etmeyip içlerine saklıyorlardı. Salman da onları 100 adım kadar arkalarından izlemiş, o da onlarla birlikte kayalıkların gölgesine gelmiş, ileriye sağa kaleden yana 200 adım kadar öteye gitmiş, eski oturduğu düz taşın bir merdiven gibi kesilmiş yerine varmış oturmuş, tüfeğini iki eliyle kavramış, öyle gözlerini ileriye Gavur dağlarına dikmiş kalmıştı. Kayalıkların gölgesi ikindi üstleri garbi yeli eserken çok serin oluyordu. Bir de esen yel kurumuş kekik, ada çayı, kurumuş çiriş, ot, göynümüş toprak, kaya, ekin kokusunu getiriyordu. Burada Mustafa da babası da köyü her şeyi unutup başka bir dünyaya, tada, kokuya giriyorlardı. İsmail Ağa buraya abdestini alarak geliyor, küçük taşlardan, otlardan temizlediği bir kaya düzlüğünde uzun uzun namazını kılıyordu. Salmansa eli filintasında öyle orada taş merdivenin basamağında durur, gözleri karşı Gavur dağlarında, Gavur dağları çoğu zaman dumana batık oluyordu kıpırdamazken, sonra birden yayına basılmışçasına ayağa fırlayıp hemen toparlanır, koşarcasına kayalıkların yöresinde boynundaki dürbünü sallanarak, uzun gümüş savatlı hançerleri bacaklarına değerek, sırma işleme koşar koşar omuzlarına asılmış, beline ta göğsüne kadar bağlanmış fişekliklerinin gümüşü, sırması, tuncu parlayarak birkaç tur atar, sonra da hiçbir şey olmamış gibi gidip yerine oturur, yeniden put kesilirdi. Babası namaz kılarken kıllı geniş göğsünü açmış, sırtını kayalığa dayamış, konuşmaz düşünürken, Mustafa da kendi kendine oralarda çekirgelerle, arılarla, kırlangıç yavrularıyla, kayalıkta çok kırlangıç yuvası vardı ve Mustafa o yuvalara kadar tırmanabiliyordu. Yuvalardaki bir kısmı daha tüysüz, sarı ağızlı, bir kısmı tüylenmiş, ağzının sarısını dökmüş, uçmaya hazırlanmış yavrular da oynuyordu. Kayaların dibinde de çok sarıca arı peteği vardı. Bazen de yükseklerdeki yuvalardan uçma öğrenirlerken düşmüş kırlangıç yavruları buluyordu kayalıkların dibinde. Bunların kimisi can çekişiyor, kimisi de var gücüyle uçma çabasında, kanatlarını gererek uçmaya uğraşıyordu. Bazı günler o kadar çok oluyordu ki, yuvadan düşmüş yavru, Mustafa bu yavruları yuvalarına taşıya taşıya bir hal oluyordu. Bütün arılar, kırlangıç yavruları, sinekler, böcekler, sümüklü böceklerle oynarken ağzı boş durmuyor, durmadan türküler söylüyordu. Ama hiç ara vermeden, bir teviye. Karşı dağdaki kartallar, kartal yavruları, kırlangıçlar, kırlangıç yavruları, kırlangıç yavrularını yiyen çifte boynuzlu çıngıraklı yılanlar, kan fışkıran yarı yanmış dut ağacı, yarasalı mağara, keklikler, keklik palazları, tazılar, zeytin ağaçları, kayalık dağın doruğundaki evliya türbesi, o doruğa bir hıdrellez günü bütün köy giyinip kuşanıp, sabahtan öğleye kadar yürüyerek gitmişler, orada kurbanlar kesip oyun oynamışlar, 5 tane aşık saz çalmış, çok dualar okumuşlardı. İşte o günün üstüne durmadan türküler uydurup söylüyordu. O türbedeki hıdrellez günü Mustafa hiçbir şeye bakmamış, aşıkların dizinin dibinden ağızlarına girecekmişçesine ayrılmamış, gözlerini de sazın tellerine değen parmaklardan hiç alamamıştı. En çok yar puzlu aşık Rahmi'nin göğsü mavi sedefli, mavisi güneşte çakan sazını sevmişti. Aşık Rahmi'yi, onun ince uzun parmaklarını, uzun boyunu, güzel hep gülen, gülerken gamzelenen esmer genç yüzünü, kimi uzun bir çığlık gibi eski bir ağıt, kimi bir sevinç türküsü olan, insanı yerinde durdurmayan, oynatan, aydınlık gür sesini hiç unutmamış, hep onu düşlemişti. Ondan sonra türkülerini uydururken sesini hep Aşık Rahmi'nin sesine benzetmeye çalışmıştı. Babası namaza başlamış, Salman orada başını dimdik tutmuş karşıya bakıyordu. Mustafa ise karşıdaki Düldül Dağı'na kaptırmış kendisini, durmadan onun üstüne hiç duyulmadık türküler söylüyordu. Her sözünün başı yürüyerek gel buraya diyordu, gel otur şuraya, kaleyle aramıza. Salman'ın hiç adını anmıyordu ya, demek istiyordu ki, ey Düldül Dağı gel otur Salman'la bizim aramıza. Salman senin arkanda, hiç çıkılmaz aşılmaz bir koyağında kalsın. Düldül Dağı'yla bu arada sıra sıra üst üste yaslanmış irili ufaklı çok sıra dağlar vardı. Onların maviliklerinin arkasında Düldül Dağı pes pembe, azıcık bakır, bir yanı kızarmış, ince, uçuk, tüten, yayılmış bir dumanın altından görünen sivri ince tepesi bulutsuz, karsız, mavi, pembe karışı bir duman gibi göğe ağmış. Tabanı genişleyen, genişleyerek gelip tabaka tabaka mavi, birbirine abanmış dağların üstüne çökmüş. Koyaklarına gölgeler düşmüş, onu bir giz, bir büyülü dağ yapmış bu gölgeler. Düldül Dağı buraya kadar gelip gelip gidiyordu. Yanar döner, az önce Mustafa'nın yakaladığı bir böceğin sırtında yansıyordu küçücük, koskocaman, pembe mor Düldül Dağı. Duman içinde kalıyor, ovada bir mavinin ortasından, maviyi yararak, sürükleyerek, bir aydınlık seli olmuş akan ırmağın üstüne yansıyarak, yansıyıp ırmakla birlikte deli bir hızla akıp gelerek, bir de bakmışsın az sonra yerine, sıra sıra dağların ardına geçip yerine oturarak. Bakır dumanında, renginde, acı tüterek. Kısacık boylu Salman'ın da kendinden umulmayan bir sesi vardı. Yalnız kaldığında dağları yankılandıran yabanıl bir sesle türküler söylerdi. Yabanıl, ürperten, insanı ağlaması eden, bir kedere, hüzne boğan. Buralarında Çerkeslerin, Kürtlerin de bilmedikleri tuhaf bir dille, derinden, genizden gelen bir sesle söylerdi türkülerini. Mustafa onu hiç dağlarda böyle türkü söylerken duymuş muydu? Hiç anımsamıyordu ya, belki de başkaları söylemişlerdi ona, Salman'ın böyle yabanıl, dağları taşları birbirine katan türküler söylediğini. O Kuş Mehmet var ya, Kuş Mehmet, kendini de yürekli bir şey sanıyordu. O Kuş Mehmet var ya, kızdığı zaman vay anam vay, o bir kere kızmaya görsün, hiç kimseyi dinlemez, önüne geleni boğar, önüne geleni boğamazsa döner hıncından kendisinin boynunu sıkar da boğar. İşte o Kuş Mehmet var ya, o hiç kimseciklerden korkmaz. Yanık ağaçtan da, zalım oğlundan da, Osman Çukuru'ndan da korkmaz. Mağaranın önünden de geçerken gözlerini de kapamaz, alıp da yatırmaz. Ya, ama o Mehmet var ya, Kuş Mehmet, babasından da korkmaz. Ama Salman'dan ödü patlar. Salman'ı görmesin bir kere, korkusundan kaçacak delik arar. Onun ellerine deli olur. Pürtüklü, başının iki misli büyüklüğündeki ellerinden, ayaklarından da ürker. Onun ayakları geceleri Salman'dan koparlar, alır başlarını kaleye doğru, gövdesiz, keskin kayaları tırmanarak koşar giderlerdi. Mehmet nasıl korkmasın? Mustafa niye korksun ki Salman'dan? O Mustafa'ların evini öldürmesinler diye de babasını bekliyor. Hem de o babasını dünyada herkesten daha çok seviyor. Babası şu dünyada canını bir tek adama güvenir, o da Salman'a. Mustafa niye korksun ki Salman'dan? Ama herkes korkuyor ondan. İçine yumulmuş, hiçbir yere, karşı dağa bile bakmayan, öyle donmuş kalmış, pörtlemiş kalmış, kan çanağına dönmüş gözlerinden, gözleri yuvalarında durmadan uğunarak bir topaç gibi dönüyor. Konuşurken onun konuştuğunu kim duymuş ki? Bir homurtuya dönüşen ağzının içinde yuvarlanan sözlerinden, elindeki tüfeğinden, durmadan şu dağın arkasındaki koyağa gider, sabahlardan akşamlara kadar orada kurşun yakarmış. Havada meteliği vururmuş, gözünün gördüğü her şeyi vururmuş. Bütün kırlangıç yuvalarını bozar, yavruların boynunu koparır, şuraya atar. Uçan kırlangıçları da telefon teline konmuşları da kurşunlarmış. Hançerlerinden hançerlerini bazı bazı belinden çekip ay ışığında avluda gece yarıları, Kuş Mehmet de ötekiler de bunu olduğu gibi gözleriyle görmüşler. Bir tuhaf, hiç görülmedik yabanıl bir oyun oynarmış. Hançerini yere saplar, başının üstüne dikilip elleriyle başıyla yürüyerek dönerek, yere yatıp birden bir top gibi havaya fırlayarak, uzayıp kısalarak, sonra toz toparlak durmadan avluda kaktüs dikenlerinin üstünde, çıkrık gibi gıcırdayıp dönerek, hançerini karnına saplayıp hiç kan çıkarmadan hançerin üstüne yatarak, kaleye koşarak giden ayaklarının arkasından uçarak, kesilmiş bacaklarından, paramparça doğranıp sonra bir araya gelen bedeninden, çıkık elmacık kemiklerinden, çivi gibi başına çakılmış sarı odun saçlarından, Kuş Mehmet de, Havva Ana da, zalim oğlu eşkıyası da, hani babasının düşmanı var ya, Salman onu bekliyordu. O gelip de babasını öldürmesin diye. Mustafa o adamı da, o adamın otomobili de vardı, otomobilini de görmüştü. İşte o adam da Salman'dan korkuyordu. Salman'dan korkmayan hiç kimse yoktu. Şu kayanın kırmızı kanatlı kartalları bile ondan korkuyorlar da, köy civcivlerle dolmuş taşmışken inip bir civcivi kapıp gidemiyorlardı. Yaz geceleri Kuş Mehmet hiç uyumaz, sabahlara kadar çardaklarından Salman'ın türlü marifetlerini seyredermiş. Kuş Mehmet, Salman'ın o al kısrağı öptüğünü görmüş. Öyle öyle yaptıktan sonra geceleri ay ışığında kısrağı kaktüslerin duldasına çeker, başlarmış sevişmeye, kısrağı öpmeye. Kısrak da kendinden geçer, o da Salman'ı başlarmış öpmeye, yalamaya. Kısrakla Salman birbirlerine kara sevda bağlamışlar. Kuş Mehmet her bir şeyi biliyor, anasıyla babasının der gece ne yaptıklarını uyumayıp seyreyliyormuş. O kocaman bir çocuk, 9 yaşında, Mustafa gibi daha küçük değil ki hiçbir şeyden anlamasın. Kısrakla Salman'ın sevda bağlamalarını bilmesin. Mustafa da bir büyüsün, Kuş Mehmet kadar olsun. Kuş Mehmet diyor ki, sen büyür de benim kadar olursan, aklın her bir şeye ererse, sen o evde bir gün bile duramazsın. Eli tüfekli evran gibi, çıngıraklı çift boynuzlu yılan gibi Salman o kapıdan ayrılmaz gece gündüz evi beklerken. Ya bir günde kafası kızıp tüfeği çekince, ya da zalim oğlu gibi evi kapıdan tam ateşe verince. Geceleri atların dışarıda bağlı oldukları yaz geceleri, atlar yeşil otları kütür kütür yerken, otlar taze yeşil yeşil kokarken, yonca kokuları tüm göceyi hoş doldururken, Salman atların karınlarının altına giriyor, uzun bir süre oradan çıkmıyormuş. İsmail Ağa namazını bitirdi, ellerini göğe açıp ağzı kıpır kıpır duasını topladı, üstünü çırparak dimdik upuzun ayağa kalktı, Mustafa'ya bir göz attı. Mustafa sert kabuklu, yeşil kırmızı benekli, yanar döner bir böceği yakalamış onunla oynuyor, döngele dikenlerinin altından da uğur böcekleri bulup parmaklarının üstüne koyup uçuruyordu. Köyde hiçbir çocuğun oyuncağı yoktu da Mustafa'nın vardı. Babası babasının büyük şehirlerdeki dostları, babasını öldürecek olan o otomobilli adam hep oyuncak gönderiyor, getiriyorlardı ona. Evde koskocaman yeşil bir Süleymaniye camisi vardı bir zamanlar Mustafa'nın. Ballı, çok tatlı şekerden. Mustafa arada sırada bir minaresinin ucundan yalıyordu. Sonunda minareyi yalaya yalaya yarıya indirdi. Bir günde bu minaresi yalanarak yarıya inmiş camiden bıktı, onu göremez oldu. O gün köyde ne kadar çocuk bulabildiyse hepsini eve çağırdı. Haydin yalayalım çocuklar dedi. Çocuklar caminin yöresine halkalanıp yattılar, camiyi yalamaya koyuldular. Sırasıyla bölük bölük caminin yöresine yatıp yalıyorlardı. Az bir sürede camiden en küçük bir iz bile kalmadı.